Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 13.
Bir hafta sonra defterimi geri alıyordum ve nefes bile almadan o sayfayı açıyordum. Hiçbir şey, hiçbir şey, her şey yolunda. Şimdi niçin özellikle size o kadar dikkatimi verdiğini biliyorum. Siz bana çok gençken ölen kız kardeşimi hatırlatıyorsunuz. O buz pateni kayarken boğuldu. Size bu yüzden daha çok özen göstermemeliydim. Bu ötekilere karşı haksızlık olur. Monsenyör beni uyardı. Kızlar bunu fark etmeye başlıyorlardı. Ben bunun farkında değildim. Ben ağlıyor ve yaralarımı sarıyordum. Demek ki benden hoşlanmasının asıl sebebi buydu. Ben onun için hiçbir şeydim ve bundan sonra da herkes gibi olacaktım. Takip eden haftalarda onun daha çok diğerleriyle şakalaşmalarına ve bana hiç söz düşmemesine neredeyse dayanamıyordum. Bir yoga dersinden sonra yaşamış olduğum tuhaf bir olayı tarif ediyordum. Yatmaya gitmiştim ve onun bahsettiği bir meditasyonu deniyordum. Bir tür trans halindeydim ve bir alev görmüştüm. Kırmızı bir çiçeği taç yaprakları gibi ve orada Tanrı'yı görmüştüm. Uzun bir süredir gözümün önünde tutuyordum ve bu daha önce hiçbir resimde veya düşüncede yaşamadığım kadar net duruyordu. Evrenle bir olmak öyle huzurlu bir haldi ki ve ben sanki öğretmendim ve eriyip bir kişide birleştiğim hissine kapılmıştım. İbo bu kompozisyonumun altına, bu oldukça ilginç, zira aynı gece, aynı zamanda aynı deneyi ben de yaptım ve aynı olayı yaşadım. Bu konuyu sizinle konuşmak isterdim. Saat 5'te Olden'de buluşabilir miyiz? Olden'deyim. Olden evleri boyalı ön cepheleri ve pencereleriyle ünlüydü. İyi yemeği ve bayan sahibiyle oldukça tanınmıştı. Sahibi piyanoda oturup misafirlerine çalıp söylüyordu. Bizim için giriş yasaktı. Biz sadece öğretmenlerin, anne babaların veya diğer yetkili büyüklerin eşliğinde içeri girebiliyorduk. Bazı öğretmenler büyük kızlarla oraya sınavlarını konuşmak için gidiyorlardı. Bu yazıdan dolayı olağanüstü mutluydum ve büyük bir özenle randevuya hazırlandım. Onu gördüm. Neden bilmiyordum fakat nefesim kesiliyordu. Mekan çok hoştu ve biraz karartılmıştı. Alçak tahta kalaslardan oluşan bir tavanı vardı. Arka plandan müzik yükseliyordu. Biz çay, kahve ve pastırma ısmarlıyorduk. Bu özel menüyü çok seviyorduk. Et çatı katında havada ve güneşte asılarak kurutuluyordu ve sonra grason eti zar gibi ince kesiliyordu. ''Siz ve çayınız'' diye takılıyordu bana. ''Sizi memnun etmek için pek fazla bir şeye gerek yok değil mi?'' ''Evet'' diye yanıtlıyordum sevinçle. ''Bir de siz'' diye düşünüyordum. ''İşte'' diye başlıyordu. Birdenbire korkunç ciddi görünüyordu. ''Sizi özledim. Saçınızdan hoşlanıyorum ve sizi özledim.'' İlk karşılaşmamızdaki yanlış anlamayı hatırlaması beni duygulandırmıştı. ''Siz o kadar güzelsiniz, o kadar temiz, küçük kız.'' Hayrete düşüyor ve şaşıyordum. Doğru mu duymuştum yoksa bu da yeni bir yanlış anlama mıydı? O bunu mırıldanmıştı ancak şimdi sesini yükseltiyordu. Evet, soruya gelelim. Ne kadar sık ve ne kadar süredir meditasyon yapıyordunuz ve nilüfer çiçeğini ne kadar sık gördünüz? Onu gördüğümü bilmiyordum diye cevaplıyordum. Benim gördüğüm şey öyle sessiz ve güzel bir şeydi ki tasvir etmek istiyordum. Buna benzer bir şey daha önce ne de daha sonra oldu. Sizin gerçekten ruhani yeteneklerinizin olması lazım. Siz çok özel bir insansınız. Sizi şımarık kızlardan ayıran bu havadan, düşünce tarzınızdan hoşlanıyorum. Onlar sadece para, elbise, taksi, gençler ve kozmetikle ilgileniyorlar. Nefret ettiğim bir şey varsa o da kırmızı tırnaklar ve kırmızı pantolonlardır. Niçin olduğunu bilmiyorum ama onlardan nefret ediyorum. Amerikalılardan biri bana yenilerde zengin adamlarla evleneceğini söylüyordu. Anlayabiliyor musunuz? Adamlar birkaç tanesiyle birden ve sonra ruhsal gaddarlıktan dolayı dertsiz ve fevkalade bir yaşam sürebilmek için onlardan boşanacağını söyledi. Biliyorum, sizin garip görüşleriniz var. Siz o kadar rahatlatıcı doğalsınız ki ve her şeyden önce düşünüyorsunuz. Siz cebir ve geometriye devam etmek isteyen tek kişiydiniz. Sadece size yakın olabilmek için anlamadığım bir şey olunca boş vermediğim tek dersti diye düşünüyordum. Bu mükemmel bir sebep ve siz çok dikkate değer bir kızsınız. Sizinle konuşmaktan zevk alıyorum, hatta tüm diğer öğretmenlerle konuşmaktan da çok. Patsy O'Neill hariç o harika bir insan ve biliyor musunuz? Siz ve Magda, Sally de onun en çok sevdiği öğrencilerisiniz. Yanlış anlamayın sakın. Sadece bunları size benim yardımımla aştığınız aşağılık kompleksinizden dolayı söylüyorum. Biliyorum siz bu yüzden kibirlenmeyeceksiniz. Onunla burada oturmaktan çok mutluydum. Hiç bitmesini istemediğim bir duyguydu bu. Şimdi size bir itirafta bulunmam lazım. Fakat belki beni asla affetmeyeceksiniz. Siz bana bir itirafta mı bulunacaksınız? Evet, benim için çok zor fakat size söylemek zorundayım. Biliyorsunuz ki size fazla özen göstermemeye çalıştım çünkü sizden hoşlanıyordum. Ve ben düşünüyordum. Siz alaya alınabilir ya da zorluklarla karşılaşabilirdiniz. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Üzgünüm. Sizi çok kırdığını biliyorum ve özellikle de birkaç gün sonra doğum gününüz olduğu için bunu size açıklamak istedim. Bunu nasıl öğrendiniz ki? Bunu söylemem. Şaşırın sadece. Çok heyecanlanmıştım. Anlıyorum diyordum. Bunun küçük kız kardeşinizden dolayı olduğunu. Üzgünüm. Sizin için çok kötü olmuş olmalı. İtirafımın bir parçası da bu işte. Ben bunu uydurdum. Nasıl açıklayacağımı bilmiyordum. Sürekli sizin yanınızda olmak istiyordum. Siz 15 yaşındasınız, ben 32. Ayrıca da sizin önünüzde daha bir yaşam var. Bu çok haksız. Bugün düşündüm ki tüm bunları sizinle konuşmam lazım. Her şeyi temizlemek için ve sonra da biz iki iyi arkadaş olarak yeniden başlarız. Bununla birlikte küçük bir paketçik bırakıyordu önüme. Ona evde açınız diyordu. Şimdi gitmem lazım. Yeniden başlayacağız. Siz harika bir kızsınız Olivia. En harikası. Ben sizden çok hoşlanıyorum. Siz harika bir kadın olacaksınız ve sizinle evlenecek olan adamı kıskanabilirim. Şimdi gitmem lazım. Bazı alışverişler yapmalıyım. Sizi okula dönerken yalnız bırakıyorum. Unutmayın. Şu andan itibaren arkadaşız. Tüm zamanlar için arkadaş umarım diyor ve gereksiz bir telaşla oradan uzaklaşıyordum. Bütün yolu koşarak geri dönüyordum. Şaleye gelir gelmez tuvalete koşuyordum hediyemi açabilmek için. Her gün için bir sayfası bir pedagoji günlüğüydü ve üzerinde o İsviçreli eğitmenin bir deyişi vardı. İlk sayfada Ivo'nun bir ithafı vardı. Çok özel öğrencime, arkadaşıma, yaşamıma girdiğiniz için çok minnettarım. Doğum günümün olduğu sayfada minnacık ipeksi kağıda sarılmış bir paketçik vardı. Merakla açıyordum onu. Gümüş bir zincirin ucunda küçük ay taşından bir kolye. Sevinçten çığlıklar atabilirdim. Beni daha önceden hiç tanımadığım bir mutluluk sarıyordu. Yüksek sesle gülmeye başladığımda kimse duymasın diye sifonu çekiyordum. Ellerimi lavaboda yıkarken yanaklarım yanıyordu. Gözlerim büyük ve pırıl pırıldı. Neredeyse kendimi tanıyamayacaktım. Kolyeyi takıyordum ve kimse beni rahatsız etmediği için minnettardım. Tüm dünyayı kucaklayabilirdim. Derin derin nefes alıyordum. Her zamanki gibi piyanonun başında oturan Magda, ben hızla içeri girip çabucak eteğimden çıkıp pantolona girdiğimde şaşkınlıkla bakıyordu. Kırmızı pantolonlardan nefret ettiği aklıma gelince onu tekrar gerisin geri çıkarıyor, daha sonra hızla gri birini giyiyordum. Sanki arkamdan takip ediyorlardı. Magda, hadi gel dışarı çıkıp koşalım. Gel hadi. Heyecanla onun etrafında dans ediyordum. Gel hadi. Beynin yakında sadece notalardan oluşacak. Böyle devam edersen yaşlı ve şişman olacaksın. Hadi artık. Beni bırak. Sen delisin. Tamamen deli. Bir gün tam melankoliksin ve ertesi gün sevinçten çıldırıyorsun. Kadınlar. Aman tanrım. Nasıl bu kadınları yarattın? Oh, şu melankoli ve kadınlar söyleyişini öyle seviyorum ki, seni seviyorum. Şimdi koşmak zorundayım. Bu enerjiden kurtulmalıyım yoksa patlayacağım. Oli, ne kadar tuhafsın. Çık dışarı, beni rahat bırak. Gece yatakta ona soruyordum. Baksana, hiç aşık oldun mu? Evet, Paris'te. Ama o benim varlığımdan bile habersiz. Ancak şimdi yaşadığım safi işkence. Ben size nasıl derler, tamamen abayı yaktım. Beni çıldırtıyor. Bu yüzden de bütün gün piyano çalmak zorundayım. Bir sır da ama sana söylüyorum. Ben umutsuzca Ivo'ya aşığım. Karanlık olduğu için çok mutluydum ve bütün gün benden dışarı fışkırmak isteyen şeyi kendime sakladığım için de oldukça rahatlamıştım. O andan itibaren artık fark ediyordum ki Ivo kadınlar tarafından çok önemseniyordu. Sinemada olsun, baloda, bir otelde, bir konserde, mum ışığında, fondü yerken ya da kayakta, nereye gidersek gidelim, bayanlar Ivo'yu o malum bakışlarıyla süzüyorlardı. Çok geçmeden 9 Mart oldu. Bir pazar günüydü. Tüm okulun doğum günü sürprizinden haberi vardı ve beni ayak altında istemiyorlardı. Birkaç kızın beni kiliseye beraberlerinde götürmeleri istenmişti. Geri döndüğümüzde madam beni yemek odasına çağırıyordu. Orada kocaman bir mumlu pasta ve bir yığın hediye beni bekliyordu. Ve anneciğim, ağzım bir karış açık ona bakıyordum. Herkes kahkaha ve hayranlık bağırışlarına boğuluyordu. Sonra biz kucaklaşıyorduk. Anneciğim, ne güzel bir sürpriz. Oley, ne kadar iyi görünüyorsun. Seviniyor musun? Ben bir hafta kalabilirim. Gerçek olduğuna neredeyse inanamıyordum. Tek tek her kız bana bir şey hediye etmişti. Nasıl bir at hastası oldum herkes bildiğinden, at posterleri, porselenden, tahtadan oymalı atlar, atlar üzerine kitaplar ve at çizimleri alıyordum. At resimleriyle dolu bir kitabın adı "Dünyanın Tüm Mutluluğu At Sırtındadır"dı. Annemden ilk binici pantolonlarım, bir binici şapkası ve 10 saatlik binicilik dersi için bir abonman. Ayrıca enfes bir eşarp ve kabarık küçük kollarıyla siyah sarı gece elbisesi alıyordum. Oldukça büyük yırtmacı vardı ve bir de buna ilaveten yüksek topuklu uygun bir çift ayakkabı ve bir pembe rujla ilk pons kremi. Mutluluktan gülüyor ve herkesi kucaklıyordum. Heyecanla sıçradığımda Fransız kızlardan biri bana, "Senden hiçbir zaman bir hanımefendi olmaz. Sen hep çocuk kalacaksın," diyordu. Bu beni bir çırpıda kendime getirdi. 10 dakika boyunca çok hanım hanımcık davrandım. Ancak daha sonra kendi kendime düşündüm ki ben neysem oyum. Ve eğer ben hanım hanımcık bir tip değilsem canı cehenneme o zaman. O günkü heyecan çok fazlaydı. Öğleden sonra hepimiz sinemaya gidiyorduk. La Sinfonie Pastorale, Michel Morgan'ı seyretmek için. Üzücü bir filmdi. Patsy O'Neill, annem ben ve Ivo için dışarıda bir akşam yemeği ayarlamıştı. Tüm öğrenciler en çok sevdikleri öğretmenlerle beraberlerdi. Monsenyör ve madam en şık öğrencileri tercih ediyorlardı. Biz kalktığımızda onlar gülümsüyorlardı. İyi akşamlar, iyi geceler. O akşam Olden'de Ivo anneme bana olan duygularını itiraf ediyordu. O pek şaşırmış görünmüyordu. Onlara bakıyor ve her ikisini de ne kadar çok sevdiğimi düşünüyordum. Şarap içiyor, küçük makarnalı şinitsel ve salata yiyorduk. Üçüncü şişeden sonra annem, "Ne dersiniz, şimdi nasıl devam edecek?" diye soruyordu. Ivo, "Benim enstitüyü terk etmemi mi, Olivia'nın başka bir enstitüye gönderilmesini mi dilersiniz? Ben korkmuş görünmüş olmalıyım." "Ne münasebet," diyordu annem. "Onun şimdiye kadar pek fazla şansı olmadı. Eşim söz konusu olunca şartlar çok üzücüydü. Savaş, biliyor musunuz? Olivia için pek iyi geçmedi. Onun anlayışa ve birazcık şansa ihtiyacı var. Şimdi iyi olduğu için ben çok mutluyum. Hayır, size güveniyorum. Okulu terk etmeyi bana teklif ettiğiniz için onurlandım ve duygulandım. Hayır, Olivia'yı size emanet ediyorum. Onun mutlu olmasını sağlayınız. Onu belki edinmiş olduğu yanlış etkilerden kurtarabilirsiniz. Onun doğal gelişimi zarar görmüş olabilir. Siz onun duygularını tanıyorsunuz, ben değil. Duyarlı olunuz. Siz öğretmensiniz ve psikoloji eğitimi gördünüz." O bir yudum içiyordu ve ben Ivo'nun ona, "Eğer bir gün beni gerçekten sevecek olursa ve büyüyüp bunu kendisi isterse, o zaman ne derdiniz, Olivia ile evlenmek istersem?" diye sorduğunu duyuyordum. Ben sessizce orada oturuyordum. Bunların hepsinin hoşuma gidip gitmediğini bilmiyordum. Bunu ilk önce bizim baş başa sessizce konuşmamız gerekmez miydi? Her şey birdenbire çok ciddi ve kesinleşmiş gözüküyordu. Bu tehdit edici bir sorumluluktu ve artık şaka değildi. Yoksa böyle düşünceler cahilliğin bir göstergesi miydi? Of, aman Allah'ım, ne yapacaktım, ne hissedecektim? Annem nazikçe bana gülümsüyordu. Ben gurur duyuyordum, zira o bu harika ve akıllı insanın beni ne kadar ciddiye aldığını görebiliyordu. "Ivo, size minnettarım. Beni önceden işlemiş olduğum hatalarımdan dolayı yargılamadığınız için," diyordu. Birbirimizi iyi anladığımız ve asla kötülük etmeyeceğimiz hissindeydim. Hepimizin arasında duygusal bir akrabalık hissediyordum. "Hadi kardeşliğe içelim." Ellerinde bardaklarıyla çapraz yapıyor ve bir yudum içiyorlardı. Adet olduğu üzere daha sonra da bir öpücük verip birbirlerine adlarıyla senli benli hitap ediyorlar ve yaşam boyu arkadaş oluyorlardı. Kalktığımızda hepimiz biraz sallanıyorduk. Bayan Holden piyanonun başında kafasını eğiyor ve bize gülümsüyordu. Kendimi çok önemli hissediyordum. Yeni elbisem ve ökçeli ayakkabılarımla harika göründüğümü biliyordum. Akşam üzeri ben içeri girdiğimde İbo bana gözlerini dikmiş ve ''Ne başkalaşım?'' demişti. Bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Dışarıda otelin önünde sendeliyordum ve az daha düşecektim. O beni tuttu ve ''Ben başkalaşımı yakala'' diyordum. O gülüyordu. Annemi otel odasına götürüyorduk. Annem öğlen yemeğinden önce okulda olacağına söz veriyordu. Ivo ve ben rahat rahat tepeyi tırmanıyorduk. El ele tutuşuyorduk. O benim kibar ayakkabılarımı taşıyordu. Ben şimdi kalın manto ve çizme giyiyordum.
Ayrım sonu.